أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. يا ربي senin verdiğin nimetlerin kıymetini bilmeyi, İbrahim Aleyhisselam gibi sana tam teslim olanlardan olmayı, ve bize örnek olarak gönderdiğin Muhammed Aleyhisselam'ı hayatımız boyunca kendimize örnek almayı nasip eyle. Bu zorlu imtihanda kazanan ve senin huzuruna sana tam teslim olmuş kişiler olarak gelenlerden olmayı bizlere nasip eyle. Bugünkü dersimiz hududullah. Hudut kelimesini biz Türkçe olarak kullanırız. İşte Türkiye'nin hududu deriz. Yani sınırlar anlamına gelir. Hududullah dediğimiz zaman da Allah-u Teala'nın çizdiği sınırlar demektir. Şimdi imtihanı Allah yaptığı için gerçekten son derece zor bir imtihan. Çünkü Allah-u Teala bu dünyayı yaratırken İmtihana göre yaratmış. Yani yaratılışımız anından itibaren imtihana hazır bir vaziyetteyiz. İmtihan için hazırlanmış bir dünyaya geliyoruz. Bu sebeple çok zor bir imtihandan geçiyoruz. İmtihan da dünyayı ahirete tercih edip etmeme imtihanıdır. Şimdi İbrahim suresinin ilk ayetlerini geçen de okudum, tekrar okumak istiyorum. Çünkü son derece önemli. Kur'an-ı Kerim'in 14. suresi. Allah-u Teala burada şöyle buyuruyor. Elif lam ra kitabun enzelnahu ileyke lütuhricen nase minel zulümati ilen nur. Bu bir kitaptır ki onu sana indirdik. İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye. Neyle çıkarılacak? Bu kitapla. Bu kitap bizim önümüzü aydınlatır. Bi'izni rabbihim, Rablerinin onayıyla. Şimdi herkes ben bu kitaba uydum der de acaba Allah'ın onayladığı bir yöntem mi kullanıyorsun? Kitaba mı uyuyorsun yoksa kitabı mı kendine uyduruyorsun? Bunun gerçeğini bilecek olan sadece Allah-u Teala'dır. Çünkü insanların kalplerine hakim olan O'dur. Dolayısıyla sen aydınlığa çıktın, sen karanlıkta kaldın, hükmünü verecek olan odur. Biz değiliz. İlâ sırâtil azîzil hamîd, aziz olan, yani üstün güce sahip olan, hamid olan, yaptığı her şeyi en güzel şekilde yapan Allah'ın yoluna. İmtihan da güzeldir. Verdiği nimetler de güzeldir. Hepsi de güzeldir. Yeter ki ona bağlı olun. Ama hedef değişikliği yaparsanız yoldan çıkarsınız. Yoldan çıktıktan sonra da artık sıkıntılar peş peşe gelir. Allahillezî lehu mâ fissemâvât ve mâ fil ard. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsinin sahibi olan Allah'ın yoluna. Peki, şimdi Allah'ın kitabı geldi. Medine'de Yahudiler son Nebi'yi bekliyorlardı. Ve diğer müşriklere karşı da hava atıyorlardı. İşte o gelsin, şöyle olacak, böyle olacak. Ne zaman ki Kur'an-ı Kerim geldi. Hesaplarına gelmedi. Kendilerinin ikinci plana düşeceklerini düşündüler ve Kur'an'a karşı oyunlar oynamaya başladılar. İşte imtihan esasen dünyayı ahirete tercih edip etmeme imtihanıdır. Ben ikinci plana düştüm, birinci planda olmalıyım, hep önde olmalıyım, hep lider olmalıyım dediğiniz an imtihanı kaybedersiniz. Yani ben dediğiniz an kaybedersiniz. Ama Allah'ın emirleri önde olmalıdır dediğiniz sürece de asla kaybetmezsiniz. İşte burada Allahü Teala diyor ki: "Veylun lil kafirin min azabin şedid." Kafirler, kafir Allah'ın ayetlerini görmezlikten gelenler. Şimdi Bakara suresinin 159. ayetinde Allahü Teala işte ayetlerini gizleyenlerden bahsediyor. Ondan sonra iki sonraki ayette de onlara kafir diyor. Yani bir ayet Allahü Teala Kur'an-ı Kerim ayeti koyuyor, bir şekilde bir anlam değişikliğiyle ya da başka yöntemlerle ayet herhangi bir ayetin üstünü örtmek kafirliktir. Bunu Allahü Teala çok açık ve net olarak 159 ve devamı ayetlerinde ifade ediyor. Burada da diyor ki وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. Kafirlerin, Allah'ın ayetlerinin üstünü örtenlerin şiddetli ya da şöyle diyeyim yaptıklarıyla orantılı olan azaptan çekecekleri var. Bu şedde kelimesine, şedid kelimesine çok şiddetli anlam verilir de halbuki Allahü Teala herkesin yaptığına denk bir ceza çekeceğini ayetlerinde açıkça söylemiştir. Mesela siz şeylerden bilirsiniz. Şedde dediğiniz zaman mesela şeddeli dal iki tane dal demektir. Yani birbiriyle eşit iki harf demektir. Şedid de suçla ceza arasında tam bir eşitliğin olduğu bir yapı anlamına gelir. Şimdi bunlar kim? O Allah'ın kafir diye nitelediği itkileri kim? اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحُبُّونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا لِلْآخِرَةِ. Bunlar dünya hayatını ahiretten çok seven kimselerdir. Yani şu anda benim itibarım kaybolmasın, tamam kardeşim biliyorum bu doğru ama falan dediğiniz zaman iş bozulur. Dünya hayatını çok seviyor ahirette ve sudun an sebilillah ve Allah'ın yolundan kendisi uzaklaşıyor, başkalarını da uzaklaştırıyor. Peki ve yebgûneha ivaca, orada bir ivaç peşinde koşarak bunu yapıyor. İvaç yani öyle bir şey yapacak ki herkes anlamayacak. Yani böyle kelime oyunuyla karşı tarafın anlayamayacağı bir ayetlerde bir takım değişiklikler yapacak. Çünkü kendisi çok dindar gözükmek ister, iyi kişi olmak ister, saygın olmak ister. Çünkü esas olan kendisinin saygın konumda olmasıdır. İtibarını zedeleyen her şey onu rahatsız eder. اُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ. Onlar pek derin bir sapıklık içerisindedirler. Şimdi hududullah, Allah'ın çizdiği sınırlar. Şimdi mesela siz bugün yurt dışından gelip de Türkiye sınırına izinsiz olarak girenlere nasıl muamele edildiğini biliyorsunuz. Kaçak muamelesi yapılıyor ve sınır dışı ediliyor değil mi? Çık benim sınırdan. Siz başka ülkeye girseniz onlar sizi sınır dışı ediyor ve cezalandırıyorlar. Onun için hudut, sınırlar, yani bu kavramı herkes biliyor. Allah'ın dininde fıtrattır. Mesela yan yana iki tane bahçeniz var. Komşunuz sizin bahçenize tecavüz edip geçerek yani duvarını sizin bahçenize yapacak olsa ne yaparsınız? Onu kendi bahçesine itersiniz. Bir de cezalandırılmasını istersiniz. İşte şimdi hudut, Allah'ın çizdiği hudut da tabii bu sıradan bir insanın çizdiği hudut değil. Ona yani Allah'ın çizdiği sınırlara son derece uymak gerekir. Şimdi Allahü Teala bu konuda bize şöyle söylüyor. Tevbe suresinin 112. ayetinde diyor ki yani doğru müminleri anlatıyor. Ettaibun, yaptıkları yanlıştan dönenler. Yani hepimiz yanlış yapabiliriz. Hepimiz şu olur bu olur ama yaptığımız yanlıştan dönmemiz de son derece önemlidir. Vel hamidun, yaptıkları işi, yani şey, hamd eden, yani Allah'ın yaptıklarının güzel olduğunu kabul eden, onu içselleştirenler. Bunu atladın mı? Ben de bakıyorum, bir eksiklik var. Evet. Şimdi el-âbidun, ibadet edenler. Ne demek ibadet? Yani Allah ne emrediyorsa onu yapanlar. Orada herhangi bir yorum yapmayanlar. Kulluk demek, itiraz etmeden boyun eğmek demektir. Yeter ki Allah'ın dediğini, Allah böyle bir şey diyorsa baş üstüne. Tamam. Canımı vermek gerekiyorsa veririm. Malımı vermek gerekiyorsa veririm. Her şeyimi ona feda ederim. Allah diyorsa tamam. İşte abidun bunlar. Elhamidun, bunlar da işte hamd eden ne demek? Hamd edenler diye tercüme ediyoruz da. Yani Allah ne yapmışsa güzel yapmıştır. Mesela siz en büyük sıkıntı içerisinde olsanız bile, ben bundan rahatsız değilim, bu Cenab-ı Hakk'ın beni imtihanıdır, ben bunu kesinlikle kazanacağım demeniz lazım. İşte hamid odur. Ya işte başıma bu nereden geldi? Başka kimse yoktu da benim başıma mı geldi? Sen ne ilgilendiriyor ya? Bu öğrencinin hocasına böyle soru mu sorulur demesine benzer. Tamam, öyle soru mu sorulur deyip de o sorunun cevabını vermedin mi ne olur? Notun ne olur? Sen şimdi, sen de hocasın. Dinler misin öğrenci? Böyle sorusu. Kardeşim, seni Allah imtihan ediyor. Efendim ben yaptığımdan dolayısa o zaman daha iyi. Şükret ki bak işte sana tevbe fırsatı vermiş. Dolayısıyla durumumuz çok iyi olduğu zaman da imtihan ediliyoruz. Çünkü şımarmak denen bir şey vardır orada. Çok kötü noktada olduğumuz zaman da imtihan ediliyoruz. Bunu imtihan yapan Allah olduğu için o konuda son derece hamd edici olmalıyız. Yani bu çok iyidir dememiz lazım. Kötüdür dediğin zaman elde edeceğin bir şey yok. Hep hedefe yönelip yoluna devam edeceksin. Es-sâihun, şimdi buna sâih, seyahat edenler ifadesi şeydi, buraya oruç tutanlara manası verilir ama seyahat edenler meselesi önemlidir. Yani şimdi mesela siz İstanbul'dasınız ya da bir başka ülkedesiniz, başka şehirdesiniz, fark etmez. Şöyle bir dolaşın. Bir bakın bakalım. Ya dün şurada büyük bir zengin adam vardı ya. Şimdi nerede? Burada bir çulsuz birisi vardı. Baksana şimdi. Çoluk çocuğu ne kadar iyi oldu. Yani şöyle bir dolaşın. Etrafında bir bakın. Bir ibret alın gördüğünüz şeylerden. Sen de bugün varsın, yarın yoksun. Yunus Emre'nin bir şiiri çok hoşuma gider. Hani mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen o yalan. Bu tür şeylerle kendini aldatma. Nerede bunlar? Mesela gidin İstanbul'da dolaşın. Bakın işte şurası İstanbul Müftülüğü. Daha önce Şeyhülislam'dı. Ondan önce Yeniçeri Ocağı'ydı. Ondan daha önce kim bilir neydi? Nerede bunlar? Bir zamanlar buralarda hava atarak yürüyen hangi insan kaldı? O zaman öyleyse dikkat edeyim. Ömür dediğin çok kısadır. Aldanmamam lazım diye seyahat etmek gerekir. Köyün içinde de olur. Küçücük bir köyde. Git bakayım bu tarlada önce kimindi ya? Nasıl davranıyordu bize karşı ama nerede şimdi? Er-râki'un, rükû edenler. Es-sâcidûn, secde edenler. Yani namaz kılan, ibadetini yapan, Allah ne emrediyor baş üstüne diyen. Allah için kafasını yere indiren. Yani asla dikelmeyen, asla kendini bir şey zannetmeyen Cenab-ı Hakk'ın emirleri karşısında. Vel emirûne bil ma'ruf, marufu emredenler. Yani Allahü Teala'nın doğru kabul ettiği şeylerin yapılmasını isteyenler ve nahun anil münker, ve o kötülükleri de engelleyenler. Vel hafizûne li hududillah, işte burada bugünkü dersimiz Allah'ın koyduğu sınırları koruyanlar, o sınırları aşmayanlar. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ Sen işte bu müminlere müjde ver. Bunlar dünyada da mutlu olur, ahirette de. Cenab-ı Hak cümlemiz onlardan nasip etsin. Onlardan olmayı nasip etsin. Kur'an-ı Kerim'de hududullah kelimesi tam 14 yerde geçer. Bunlardan 8'i boşanmayla ilgilidir. Erkeğin ve kadının boşanmasıyla ilgilidir. 2 tanesi miras konusuyla ilgilidir. Etti 10. Birisi oruçla alakalıdır. 11. Birisi ziharla alakalı 12. Birisinde şimdi okuduk 13. Gene bu Tevbe suresinin 97. ayetinde var. Etti 14. Evet. Şimdi Allah'ın sınırlarını çiğnemek neyi gerektiriyor? Ve men yetaadde hududallahi ve lehu azabun muhin, değil mi şeyde, İnsan suresinde? Evet. Kim Allah'ın sınırını aşarsa alçaltıcı bir cezaya çarptırılır. Yani şöyle düşünün, bugün işte Türkiye'den çıkıp da mesela çok itibarlı bir adam Türkiye'nin sınırını dışarıya çıkacak, dışarıya çıksa karşı taraf bunun itibarını dinler mi? Kovar. İşte bu fıtratta olandır. Bütün insanların fıtratı. İşte Allah'ın sınırlarını çiğnediğiniz zaman Cenab-ı Hak sizde itibar diye bir şey bırakmaz. Şimdi biraz sonra göreceğiz. Allah-u Teala'nın koyduğu sınırların tamamı bugüne kadar çiğnenmiştir. Biliyorsunuz bizim önce ibadetlerimiz var, sonra muameleler, şeyler, günlük işlemler var. İbadetten başlayalım. Allah-u Teala'nın ibadet olarak şeyde, oruçta koyduğu sınırlar var. Onu Yahya'dan dinleyelim. Evet.
Bu Kur'an-ı Kerim'de 14 kez geçen hududullah kavramı mushaf sırasına baktığımız zaman ilk kez Bakara suresinde karşımıza çıkıyor bizim. O da Bakara suresinin oruçla ilgili hükümlerinin anlatıldığı ayetlerin sonuncusunda, yani 187. ayette. 183. ayetten itibaren Allah oruçla ilgili bize lazım olan her şeyi anlattıktan sonra 187. ayetin sonunda şöyle bir ifade kullanıyor. Buyuruyor ki, tilke hududullah, bütün oruçla ilgili hükümler anlatıldıktan sonra işte bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Neyle ilgili? Oruçla ilgili. Fela takrabuha, sakın ola o sınırlara yaklaşmayın buyuruyor Allah.
Aşmayın demiyor.
Evet, aşmayın demiyor burada. Yani başka ayetlerde aşmamak gerektiğini de söyleyecek. Burada yaklaşmayın bile. Niye? Çünkü bu bir ibadet. İbadetin bir defa tanımı, kime farz olduğu, vakti varsa ne zaman, kimler tarafından yapılacağı, nasıl yapılacağı Allah tarafından belirlenir. İbadetlerde hiçbir şekilde kulların bir müdahale şansı, imkanı, ihtimali yoktur. Allah ne zaman demişse o zaman, nasıl demişse öyle, kime demişse onlar tarafından yapılmalı.
İstersen burada bir şeye dikkat çekelim. Az önce İbrahim suresinde okuduk ya, hani İveç meselesi. Bu dediğini bütün mezhepler söylerler. Evet. Ne derler bu ibadetle ilgili hükümlere? Taabbudi derler. Yani. Taabbudi hükümlerde içtihat yapılır mı?
Yapılmaz.
Yapılmaz derler. Evet. Şimdi bakın, bunu söyledikleri zaman siz zannediyorsunuz ki bu mezhepler ibadetle ilgili konularda hiçbir şey söylemiyor. Allah ne diyorsa onu yapıyorlar zannediyorsunuz.
Yani olması gereken. Öyle düşünüyorum.
Yani hayır, onu da söyleniyor, söylüyorlar yani. Söyledikleri zaman da bu bir, işte iveç bu oluyor yani. Bakıyorsun, doğru söylüyor ama dediğini yapmıyor. Evet, devam et.
Evet, şimdi yani ibadetler işte taabbudilik, yani kul olma gereği bizim kendisine tabi olduğumuz hükümlerdir. Niye öyle? Tek bir cevabı var, Allah öyle emrettiği için. Bu kadar. Açıklanmış bir sebebi Allah tarafından varsa biliriz, yoksa taabbudi, yani kul olduğumuz gereği biz ona sorgusuz sualsiz boyun eğer itaat ederiz. Şimdi konu ibadet ve oruç. Dolayısıyla olması gereken de ne? Oruçla ilgili Allah ne söylemişse o. Değil mi? Öyle olması gerekiyor. Allah'ın dediklerinin Bakın aşmayı bırakın, o sınırlara yaklaşmayı bile Allah 187. ayette yasakladı. Peki Allah ne dedi oruçla ilgili? Kısaca hatırlayalım. Hani şimdi Ramazanlarda tabii çok sık tekrar ettiğimiz için zihinlerde illaki bir arka planımız var onunla ilgili ama sadece hatırlatma babından söyleyeceğim. Şimdi Allah Teala 183. ayetinde bu surenin Ya eyyühellezine amenu kütübe aleykumus sıyam. Ey iman edenler, oruç, o bildiğiniz oruç size de farz kılındı. Nasıl sizden öncekilere nasıl farz kılındıysa aynen o şekilde. Genel olarak kime farz kılındı? İman etmiş olan herkese. Kadın, erkek, yaşlı, genç ayrımı yok. Herkese. Peki hasta da olsa tutacak mı insan? Yolcu da olsa tutacak mı? Veya tutmayabilir mi? Bir ruhsat var mı? Bir sonraki ayette, 184. ayette de Allah bir izinden, bir ruhsattan bahsediyor. Diyor ki: "Femen kâne minkum merîdan ev alâ sefer." İçinizden her kim hasta olursa, ki bu hastalığın tarifini Allah yapmıyor. Tamamen kişiyle Allah arasında bir mesele bu. Hastalık veya yolculuk durumunda olursa sizden biriniz, onlar daha sonraki günlerde bu oruçlarını tutsunlar, tutmazlarsa eğer.
Şimdi
Bakın.
Yahya, burada da yine küçük bir şey hatırlatayım. Geçen de sınıfta bir öğrenci nesih konusunda, tabii benim söylediklerim onun bilgilerine ters düştüğü için şey yaptı. Ben de hadi bu konuda bir araştırma yap dedim. Şimdi gidiyor bu oruçla ilgili ayeti tefsirlerden buluyor. Diyorlar ki zaten hep bize de öyle öğretmişlerdi. İşte Resulullah Medine'ye geldiği zaman Yahudiler Muharrem ayında aşure orucunu tutuyorlardı. 10 gün oruç tutuyorlardı. Resulullah biz de tutalım dedi. Sonra Allah bununla nesk etti. Yani işte bu bir tam bir rivayet işte ya. Ya Allah diyor ki sizden öncekilere nasıl farz
Aynı
kılındıysa
şey.
öyle diyor. Tarif etmiyor. Şöyle tutun değil. Bakın Yahudiler nasıl tutuyorsa öyle tutun. Mekkeliler de tutuyordu Ramazan orucunu. Tutmasa Resulullah'ın 20 Ramazan 27'sinde Nur Dağı'nda ne işi var? Şey için, itikaf için çıkmıştı işte oraya. Yani şeyin, İslam'ın önceki toplumlar, önceki şeyler, Allah ilahi dinler ilişkisi tamamen koparılıyor yani. Halbuki açık bir ayet var ve bunu tefsir kitapları yazıyor. Devam et.
Evet. Şimdi bu 183, 184 ve devamındaki 185. ayette de aynı benzer bir ifade var. Orada da Cenab-ı Hak buyuruyor ki hani sizden her kim Ramazan ayına yaşarsa, ulaşırsa, o ayda bulunursa o ayın tamamını oruçlu geçirsin. Ve men kâne merîdan ev alâ seferin, ama her kim hasta olur veya yolculuk halinde olur da tutamazsa oruçlarını fe iddetun min eyyâmin uhâr, onlar diğer günlerde oruçlarını tutabilirler. Şimdi genel emir bütün Müslümanlaraydı. Herkes oruç tutacak. Kadın, erkek, çoluk, ayrım yok. Mükellefse orucunu tutacak. Kime ruhsat verdi Allah? Kim tutmayabilir? İki zümre. Hasta ve yolcu. Peki Allah'ın oruçla ilgili koyduğu bir sınır değil midir bu? Hasta ve yolcu olmadığı halde bir başkasının oruç tutmama şeyi tanınmış mı Allah tarafından? Kişi hasta değil, yolcu değil. Başka bir gerekçeyle oruç tutmuyor. Son yıllarda bunu yaşıyoruz. Ramazan'a sınavlar denk geldi. Efendim zor bir işte çalışıyorum. İşte asfaltçı, fırıncı, bilmem neci falan. Şu gerekçeyle bu gerekçeyle tutmuyorlar. Doğru mu? Var. Peki. Allah üçüncü bir zümreye, üçüncü bir sınıfa oruçlarını kaza etme ruhsatını tanıyor mu bu ayetlerde? Peki ne söyleniyor? Onların da oruçlarını daha sonra kaza etmeleri gerektiği söylenmiyor mu? Peki Allah'ın koyduğu bir sınırsa bu, yani çerçevesini dört köşe şeklinde Allah belirlediyse
Ve sınıra yaklaşmayın
ve
diyor.
yaklaşmayın dediyse, hasta ve yolcu olmadığı halde oruç tutmayan bir kimseye sen de oruçlarını daha sonra kaza edeceksin lütfunu kim tanıyabilir Allah'tan başka? Bizim bu konuda onlara böyle bir imkandan, böyle bir izinden bahsetme, onlara o lütfu verme, ikram etme hakkımız var mı? Din bizim dinimiz mi? Olsun canım, sen de tut. Hudut Allah sınırını çizmiş. Ben bırak içine girmeyi, yaklaşamıyorsam bile nasıl olur da Allah'ın vermediği bir izni, bir lütfu, bir ikramı bir başkasına da ben vereceğim? Böyle bir şey olabilir mi? Ama olmuş. Müslümanlar tarafından bu sınır aşılmış. O yüzden onun da bilincinde olan bazıları belki ona güvenerek, belki başka bir sebeple oruçlarını Ramazan'da bakıyorsunuz tutmuyorlar, gayet gevşekler. Nasıl olsa kaza imkanı var.
Bir de ne diyor? Ben bugün şeyim, niyetli değilim. Niyetli olmak tabii. diye bir şart varmış da yahu kardeşim.
İşte o bilinç
sen
bunu
Ramazan ayında yaşıyor musun? Evet. Oruçlu olacaksın. Sana niyet ettin etmedin diye soran yok. Ayetlerde var mı niyet etsin diye? Ramazan ayında yaşayan kişiysen oruçlu olacaksın. Yok bugün niyetli değilim de bilmem ne de. Ya bırakın Allah'ını seversiniz. Yok efendim daha sonra tutacakmışım. Sana kim verdi bu yetkiyi? Ne ayet var ne hadis var. Evet.
Evet. Dolayısıyla Allah'ın hasta ve yolculardan başkasına vermediği bir imkanı hiç kimsenin kalkıp o insanlara verme gibi bir hakkı yetkisi yoktur. Ama verilmiştir. Allah'ın koyduğu bu sınır aşılmıştır maalesef. Bizim kitaplarımıza baktığınız zaman bunu görürsünüz. Peki başka nasıl aşılmış? Yine hatırlayacaksınız Ramazan gelince oruç tutup da gün içerisinde orucunu bozanlar. Kasten bozarsa kişi ne yapması gerekir diye söylenir. Değil mi? Bir gün kaza 60 günde kefaret olmak üzere 61 gün oruçla anca telafi etmesi gerektiği söylenir. Peki Kur'an-ı Kerim'in 183 ve 187. ayetlerinde en ince ayrıntılarına kadar Allah böyle bir şeyi anlatırken unutmuş mu aşağı?
Ve sınırlara yaklaşmayın diyor.
Yani Allah böyle bir şeyden bahsetmiş mi? Hayır. Peki Resulullah döneminde bunun böyle bir uygulaması var mı? Yok. Tamamen biraz sonra belki değineceğiz. Zıharla ilgili yani başka bir hükümle ilgili anlatılan kefaretin sırf Ramazan ayında gerçekleşmiş olması ama geceleyin yani gündüz oruçluyken değil Ramazan gecelerinde gerçekleşmiş olmasına hareketle hiçbir böyle kaydı kuydu olmadan siz o kefareti alıp orucunu kasten bozan kişiye uygulayıp 61 gün onu kefaretle aklını sıra cezalandırıyorsunuz. Kimin adına? Allah adına. Halbuki Allah'ın koyduğu sınırlarda, hududullah'ta böyle bir şey var mı bu ayetlerde? Yok. İkinci sınırda aşılmış oldu mu? Peki, Allah Teala yine biraz önce söylediğim şeye geri döneceğim. Hasta veya yolcuların oruç tutmayabileceklerini söyledi. Peki şunlar kesinlikle oruç tutamazlar diye bir ibaresi var mı Cenab-ı Hakk'ın?
Oruç tutması daha hayırlıdır diyor.
Yani hasta ve yolcular için dahi ayetin devamında ve en tasumu hayrun lekum in kuntum ta'lemun. Bilseniz tabii ki oruç tutmanız daha iyi olur. Niye? Çünkü Ramazan'ı siz de diğer müminler gibi eksiksiz bir şekilde tamamlamış olursunuz. Herhangi bir borcunuz, harcınız falan da kalmaz. Bakın hasta ve yolcu için bile tutabilme tutamama ruhsatı verilmiş. Peki bunların dışında birisi için sen istesen de tutamazsın denilebilir mi bu ayetlere göre?
Mümkün değil.
Denilmiş midir?
Evet.
Değil mi? Kadınlar için özel günlerindeyken kadınlar isteseler dahi oruç tutamazlar. Tutarlarsa günahkar olurlar. Bu ibare geçer fıkıh kitaplarında. Ve izâ sâmet esimet derler. Tutsa kesinlikle günah işlemiş olur. Kim, bakın kim tutabilir koymuş? Tutamaz da şey de değil yani. Hani hasta olur eyvallah bu sınıfa gireceği için tutmayabilir dese başımız gözümüz üstüne. Allah çünkü hastalara tutmama ruhsatı vermiş. O ruhsatı kullanmayıp tutabilir mi hasta? Tutabilir. Peki tutamaz günahtır denilebilir mi?
Niye öyle demiş? Allah sizin için kolaylık ister demiş. Evet. Peki bu hanımların hanımlara kolaylık mı? Diyorsun ki vaktinde bunu yapamazsın diyorsun.
Haramdır.
Ya peki haramsa daha sonra tutarsını nereden çıkarıyorsun? Ondan sonra bir de şöyle orucu bozan şeyler belli. Yeme içme karı koca ilişkisi. Akşam güneş batmadan önce kadın adet görürse orucu bozulur diyor. Ya bir şey mi yedi bir şey mi içti? Ne oldu ki bu kadının bu orucu bozuldu? Neye dayanıyorsunuz? Bak bu sınırlara yaklaşmayın dediği halde sınır diye bir şey bırakılmış mı? Bunu hangi mezhep yapmamış acaba? Ben yapmayan hatırlamıyorum ama sen biliyor musun?
Yok. Bir şey yok.
Yani bakın bu din ne halde görüyor musunuz? Evet.
Evet. Böyle bir sınır aşımı vardı oruçta. Bir diğer sınır aşımı da o kadar ilginç ki yani ikinci ayetten daha geçemiyoruz. İnanın ki ikinci ayetteyiz daha. Cenab-ı Hak burada Ramazan orucunu tutabilen, ona güç yetirebilenlerin bir de Ramazan'ın sonunda bir fidye, bir fitre vermesi gerektiğini emir buyuruyor. Diyor ki, o orucu tutabiliyorsanız, oruçta olabilecek olan bazı eksikliklerin de kapatılması ve çaresiz insanlara da birkaç lokma olsun diye bir fidye vereceksiniz. Bir bedel ödenecek. İşte fitre olarak biz zaten onu ödüyoruz. O da böyle anlaşılmasın diye sanki özellikle ayete o orucu tutamayanlara bir de fidye gerekir. Üstelik ayette yer almayan şekliyle tutamadığı her gün sayısınca bir fidye gerekir şeklinde çevirmişler. Ve böylece hastalığından veya yaşlılığından dolayı oruç tutamayacak durumda olan herkese tutamadığı gün sayısınca bir fitre hesaplattırılıp Ramazan'da veya Ramazan'dan sonra oruç borçlarını parayla ödettirmişlerdir. Yani kişi hasta, ileri derecede hasta, iyileşme ümidi yok veya çok yaşlı, artık oruç tutsa çok fenalaşacak falan. Kolay diyorlar, amca, teyze, sen gününü hesaplayalım, 20 lira, 30 çarpı 20, 600 lirayı ödedin mi oruç borcundan zaten yırtıyorsun, sıyrılıyorsun. Niye? Çünkü böyle bakıyorsunuz mealde, harbiden öyle, elimdeki mealde, oruca gücü yetmeyenlerse bir yoksul doyumu fidye verir diyor. Halbuki ayet, وَعَلَى الَّذ۪ينَ يُط۪يكُونَهُ oruca güç yetirebilenlere olumlu bir ifade, meale olumsuz olarak çevriliyor. Tefsirlere bu şekilde aktarılıyor.
Yani işte bu iveç denen şey, tahrif denen şey bu. Siz okuduğunuz zaman anlayamıyorsunuz. Olumluyu olumsuz yapıyorlar ve orada kendi kafalarına göre dine şekil veriyor. Bakın bu bir ibadet. Baştan da söyledik. Hepsi de mezheplerin tamamı der ki bu konularda içtihat yapılmaz.
Allah ne dediyse o.
Ben zaten hocalardan birisine demiştim ki ya keşke içtihat yapsaydınız, hiç olmasa bir şeye dayandırırdınız. Bu ne ya? Onu deyince adam kalktı gitti. Verecek cevabı yok ki. Evet.
Evet. Daha sonra yine bu oruçla ilgili biliyorsunuz Ramazan yaklaşırken bir başında bir sonunda bir yaygara kopuyor. Hilal görüldü, görülmedi meselesi. Daha önce yine uzun uzadıya konuşmuştuk. Allah Teala ay ve güneşle ilgili sürekli olarak dikkatlerimizi hesaba çekerken ikisinin de bir hesaba göre hareket ettiğini ve bunun da bizlerin bu hesabı öğrenebilmesi, yılların sayısını tespit edebilmemiz için olduğunu söylerken Resulullah aleyhissalatu vesselam da bir zorunluluktan dolayı bu hesabı yapamayacak durumda olmasından dolayı diyor ki yani evet böyle olması lazım ama biz İnna ümmetun ümmiyye la nektubu ve la nahsub. Biz ümmi bir toplumuz. Hesap yapacak kişimiz yok. Bunları bilemiyoruz. O yüzden mecburen ikinci şey olarak, seçenek olarak hilali gözleyeceğiz. Hilali görürsek oruca başlarız. Ayın sonunda tekrar bir sonraki ayın hilalini görürsek bayram yaparız. Bu zorunluluğu silerek sanki Resulullah Allah'ın emrettiği hesabı kaldırarak olayı tamamen gözleme indirgemiş gibi bugün artık tek seçenek olarak bize neyi bıraktılar? Hilal görüldü görülmedi meselesini ve Müslümanlar yani yıllardır Ramazan'a da birlikte başlayamıyor, bayramı da birlikte yapamıyor. Allah hesap dediği halde, hesap asla şaşmayacağı halde. Bugün 10 yıl sonra hilalin dünyanın hangi bölgesinde, saat kaçta görüleceği çok net bir şekilde tespit edilebiliyorken Allah'ın koyduğu sistem gereği, o sistemdeki şaşmaz ilkeler gereği bu tespit yapılabiliyorken onu bize unutturup tek seçenek sanki elde hilal gözlemek gibi anlattılar. Ve biz artık bugün ne başlayacağız, ne zaman bayram yapacağız falan birilerinin ağzına bakıyoruz. Görülmüş. Gören de hiçbir zaman yok değil mi hocam? Görülmüş yani. Birileri görmüş. Ben, hadi bayram yapalım.
Ben burada bir çok kısa bir hatıramı size söyleyeyim. Şimdi bu Hilal Konferansı oldu Türkiye'de 1977 öyle hatırlıyorum yanlış şeydi. Ben de o zaman İstanbul Müftü Yardımcısıyım. Biz ev sahibi olarak görevlendirildik. Gelen ilim adamlarını karşılıyoruz. Onlara şey yapıyoruz, rehberlik yapıyoruz. Tabii bu sebeple hem bütün toplantılara giriyoruz hem onların özel konuşmalarını dinleme fırsatımız oluyor. Şimdi çok ilginç. Orada hesabı esas alan bir karara vardılar. Ama ben bu işin içinde olduğum için ne yaptılar biliyor musun? Yahya gerekçelerine. Gerçekten çok gülünç. Bak tüm İslam aleminin uleması gelmişti. Diyorlar ki Resulullah sumu li ru'yetihi dedi ya. Ra'a kelimesi efali gruptandır. Alime ile aynı gruba girer.
Sadece baş gözüyle görmek
değil. Evet, sadece o zaman li ru'yetihi li ilmihi manasına da gelir.
Ondan dolayı.
Ondan sonra aslında asıl hedef o değil. Asıl hedef Kur'an'a ya da sünnet uymak değil. Batıllar ne der? Onu engellemek. Batıllar ne deri engellemek için tuttular. Hesabı esas aldılar. Aslında bilmeden doğru şey yaptılar. Doğru karar aldılar. Onun için mesela ondan sonra ben çok sayıda şikayet üzerine Diyanet'in şeyleriyle birlikte kontroller yapmışımdır. Arabistan'da da yaptım. Birçok yerde hep doğru çıktı. Çünkü hesap, çünkü Allah hesabı emrediyor. Ama bakın dikkat ederseniz yine Türkiye'nin dışındakiler hep farklı günlerde oruca başlayıp farklı günlerde bitiriyor. Hep zannediyorlar ki görme, ya Resulullah biz hesap bilmiyoruz. Ondan dolayı böyle yapalım diyor. Ama Kur'an-ı Kerim Eşşemsü vel kameru bi husban diyor. Güneş, ay bir hesaba göre hareket eder diyor. Ya bugün o hesap biliniyor, size ne oluyor kardeşim? Evet.
Yani 5 madde saydım şimdilik. Sırf oruçta 5 hudut nasıl yerle bir edildi? Bir altıncısı, şimdi 187. ayette Allah Teala bu ümmete yapılmış bir kolaylıktan bahsediyor. Cenab-ı Hakk'ın bir ikramı. O da diyor ki, اُحِلَّ لَيْكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثِ اِلٰى نِسَائِكُمْ. Yani oruç gecelerinde, gündüz zaten yasak olan bir eylem, oruç gecelerinde karı koca ilişkisi size helal kılındı. Devamında zaten bunun başta helal olmadığı, Müslümanların bu yasağı çiğnediği ama Allah'ın onlardan haberdar olduğu, hani diyor ki Allah görüyor sizin ne yaptığınızı, siz de kendi kendinize yanlış yapıyorsunuz diye. Ve Allah diyor ki, عَفَا عَنْكُمْ. Tam şeyi nasıldı? Fetâbe aleyküm ve afâ ankum. Tamam diyor, Allah size döndü. Yani Allah tevbelerinizi kabul etti. Sizi affetti. Bakın bir yanlış olmasa tövbeden, aftan bahsedilebilir mi? Peki nereden kaynaklanıyor bu yasak? Yani daha önce bu ayetlerin neresinde Allah Teala Ramazan gecelerine özel bir yasak koydu da Müslümanlar bu yasağı deldi de Allah işte tövbelerini onların kabul etti? Önceki ümmetlerle olan bağlantıyı tamamen kopardıkları için, her şeyi 610 yılında sıfırdan başlattıkları için bu boşluğu neyle dolduracaklar? İşte efendim çeşitli senaryolar üretiyorlar. Ya acaba yani önceki ümmetlerden böyle mi zannettiler Müslümanlar? Öyle diyen de vardı değil mi? Öyle zannetmişler. Acaba bize de mi böyle falan? Ya zanla bir günah falan işlenir mi? Böyle bir şey olur mu? Yok. Ama işte o kema kütübe öncekilere nasıl farz kılındıysa aynı şekilde size farz kılındı ibaresini unutturdukları için biz orucun önceki ümmetlerde nasıl olduğunu, Yahudilerin, Hristiyanların, diğer ümmetlerin hangi şekilde oruçla mükellef olduğunu bilmediğimizden bu ayet artık ne anlaşılmaz bir hale getirilmiş. Halbuki önceki şeriatlar gereği Allah onlarda nasılsa bize de emretti, bir müddet öyle uygulandı ama daha sonra size helal kılındı diyor Allah.
Ne diyor?
Hafifle.
Lekum. Lekum. Size has olmak üzere. Yani bugüne kadar ki gelen toplumlarda değil.
Evet.
Sadece bizim için. İşte şeylerin şimdi arkadaşlara söyledim. Geçen de yani bir Hindistan alimi demiş ki tamam Müslümanlar bizden aldılar demiş orucu ama bozdular. Biz oruç geceleri oruç tutma şey karı koca ilişkisi yapmayız. Bunlar yapıyorlar. Şimdi bakın biz onlara tasdikle gidecek olsak onlar böyle demezler. Evet. Tamam.
Bir şey daha kaldı. O da zaten artık bizi takip edenler çok iyi biliyorlardır. Ayette bir de ne var? Ve külü veşrabu hatta yetebeyyene leküm الْخَيْتُ الْاَسْوَدُ مِنَ الْخَيْتُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْتُ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Yiyin için diyor Allah. Ne zamana kadar? Sizce siyah iplik beyaz iplikten net bir şekilde fecir tarafından ayrılıncaya kadar, hani o kırmızılıktan siyah çizgi, beyaz çizgi net bir şekilde ayrılıncaya kadar yiyin için. Hiçbir şeyi söylemesem, bu konuyla ilgili hiçbir şey konuşmasak, hatta yetebeyyene leküm, sizin için, oruç tutacak kişi için ayrılıncaya kadar ifadesini mealden okumam yeterli. Ne diyor? Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye kadar yiyin için. Nerede kaldı sizin için diye? Leküm ifadesi ayetten çıkarılmış mealde. Orijinalinde var, mealinde yok. Sebep? Hatta yetebeyyine leküm, sizin için. Biz, oruç tutacak olan kişi, o gözlemi birebir yapacakken, buradan çıkarıldığı için bugün ne oluyor? Bizim yerimize başkası yapıyor ve diyor ki, bize göre ayırt edilinceye kadar yiyip içeceksiniz. Bize uyacaksınız dedikleri için milleti mevsimine göre değişmekle beraber 60-70 dakika erken oruca başlattırıyorlar zifiri karanlıkta. Ne şafağı görüyorsunuz, ne aydınlığı, ne karanlığı, böyle bir şey yok. Kapkaranlık bir havada oruca başlatılıp, işin ilginci, sabah ezanlarını okutup, namazlarını kıldırıp yatırıyorlar bugün. Allah'ın koyduğu sınıra yaklaşılmış mı sizce, aşılmış mı? Onun yorumunu herhalde yapmaya gerek yok. Konu oruç olmadığı için daha da fazla uzatmaya gerek yok ama bir oruçta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sınırın yıkıldığına şahitlik edebiliyoruz. Bu benim tespitlerim. Belki daha uğraşılsa sırf bir oruç ibadetinde bile neler yapıldığı Allah'ın sınırlarına, hududuna karşı tespit edilebilirdi diyorum ve bitiriyorum. Evet,
peki, teşekkür ederim. Ben o yazısını bulduğum zaman okuyacağım ama bu arada şey yapalım. Yahya Hoca ibadette aşılan sınırlar, Fatih Hoca da muamelatta aşılan sınırlar, yani boşanmada, kadının boşanması, erkeğin boşanmasında ki 14 sınırdan 2 tanesi genel hükümleri ifade ediyor. İşte birisi oruçla ilgili, 8 tanesi boşanmayla alakalı. Bakın 8 tanesi boşanmayla ilgili ne kadar önemli. Bir de bu geçen de 16 Ekim Salı günü yaptığımız derste bir ayet okumuştuk Nisa suresinden. Allahü Teala diyor ki 127 olacak, bir bak istersen. Yesteftunek fin nisa. 176 değil. Yesteftuneke fin nisa. Kadınlar konusunda 127. ayet Nisa. Kadınlar konusunda senden fetva istiyorlar ya Muhammed. Kulillahu yuftikum fihinne. De ki onlarla ilgili fetvayı Allah verir. Ben bu konuda sana da yetki vermiyorum diyor.
Hudut kendisi çiziyor.
Bakın. Ama bak bu da Allah verir diyor. Çünkü Cenab-ı Hak kulunu biliyor. Tarih boyunca nasıl bu sınırların çiğnendiğini gayet iyi biliyor. Ve boşanma ile ilgili 8 sınırın 8'inin de nasıl tarumar edildiğini Fatih Hoca'dan dinleyelim. Mehmet.
Evet. Derse başlarken hocam dedi ki dünya imtihan yeridir. Dünya imtihan yeri olduğu için Allah'ın koyduğu sınırlarda imtihanın en önemli bir önemli parçası haline geliyor. Şimdi insanda Allah'a akıl verme, Allah'a din öğretme potansiyeli olduğu için bir nevi insan sen misin sınır çizen diyerek Allah'a akıl verme, Allah'a din öğretme aşamasına gelebiliyor ki biraz önce bu sınırların oruç bağlamında, oruç ibadeti bağlamında nasıl aşıldığını gördük. Niçin yapılmış bunlar? Biraz önce dediğim gibi bazen insanın hadsizliği, bazen de iyi niyet olabilir. Ama iyi niyette her zaman mazeret olmaz. İnsan iyi niyetli de Allah'a karşı çok büyük yanlışlar yapabilir. Şimdi bu 14 tane hudut kelimesinin 8 tanesinin boşanma ile ilgili ayetlerin içerisinde olduğu söylendi. Gerçekten de öyle. Bakara suresinin 229. ayeti ki boşanma ile ilgili, yani erkeğin eşini boşaması ile ilgili düzenlemeleri yapan bu 229. ayette tam 4 kez bu kelime geçiyor. Yani Allah bir nevi, bakın hani bir kere dikkat edin der ve anlarsınız değil mi? Yani bir kere bak bunlar sınırlardır, aşma dersiniz. İnsan anlar. Ama yaratan insanın biraz önce söylediğim gibi sınırları aşma konusunda ve Allah'a akıl öğretme konusunda ne kadar büyük zaaflar içerisine girebileceğini bildiği için bir ayette 4 kez bunu tekrar ediyor. 230. ayet, bir sonraki ayet yine boşamayla alakalı. Orada da 2 kez, yani bakar mısınız? Ardışık 2 ayette toplam 6 kez bu kelime geçiyor. Ama biraz sonra göreceğiz. Sen misin bunu bu kadar üsteleyen, sen misin bunun altını bu kadar çizen, sen misin bunu bu kadar vurgulayan dercesine toplumun en önemli yapı taşı olan aileyi ne hale getirdiklerini biraz sonra göreceğiz. Ve bir de bizzat boşama kelimesini ifade eden talak kelimesi ile başlayan bir ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an'ın elimizdeki musaflara göre 65. sırasında yer alan sure Talak suresi. Bu surenin ilk ayetinde de 2 kez geçiyor. Toplam 8 kez geçtiği 3 ayet boşama ile alakalı ayetler. Peki neler yapılmış? Yani Allah-u Teala bu kadar vurguladığı sınırları insanlar nasıl aşabilmişler? Şimdi hem bu Bakara suresinin sözünü ettiğimiz ayetleri hem de Talak suresinin ilk ayetleri dikkate alındığında hepimizin bildiği gibi boşama ile ilgili Allah-u Teala'nın sınırları nelerdi? Erkek eşini iddet içerisinde boşayacak. Yani eşinin temiz olduğu bir dönem içerisinde boşayacak. Sınırlardan bir tanesi bu. İkincisi, bu dönemde erkek eşinin her şeyiyle ilgilenecek. İddeti sayma görevi erkeğe yüklenmiş biliyorsunuz. Yani belki hayatlarında hiç ilgilenmediği kadar ilgiyi erkek boşama sürecini başlattığında eşine gösterecek. Bu da Allah-u Teala'nın çok önemli bir ilkesi. Kadını evden çıkartmayacak, kadın da o evden çıkmayacak. Yine Allah-u Teala'nın koymuş olduğu sınırlar, ilkeler, aşılmaması gereken ilkeler, mutlaka önemsenmesi gereken ilkeler.
İstersen burada bir şey yapalım. Biliyorsunuz İstanbul Sözleşmesi var.
Bu Avrupa'nın baskısıyla yapılan. Şimdi bırakın boşanmış bir, bak boşandıktan sonra evden çıkaramıyor karısını. Ama şimdi çıkarılan yasalarda kadın kocasını evinden atıyor. Böyle bir ailede hiç huzur bir şey. Yani artık bunu organize eden şeyler Müslümanların aile yapısını tamamen bitirmenin peşindeler. Herhalde bunun çok büyük bir mutluluğunu yaşıyorlar. Orada mezheplere nasıl yaptırdılarsa şimdi de Müslümanların eliyle yaptırıyorlar. Yani işte bu yakın zamanda çıkan kanunlar Türkiye'de artık aileyi tamamen bitirmek üzere. Çok dikkatli olmamız lazım. Evet, devam edelim.
Yine bu ayetlerde Allah-u Teala'nın olmazsa olmaz ilkelerinden kadının gerek eşi tarafından boşanırken, gerek eşi eğer tekrar dönme kararı alıyorsa dönüş esnasında şahit bulundurma şartı, yine ya Allah'ım sen söylüyorsun ama bunların çok da önemi yok dercesine unutturulmuş. Öte taraftan bütün bu aşamaların bir süreç olduğu, bir zamana yayılması gerektiğine dair prensipler, hepsi bunların bir çırpıda çizilmiş ve aile sorunlar olduğunda parçalanması, bozulması, erkeğin iki dudağından çıkan, birkaç saniye içerisinde iki dudağından çıkan kelimeye mahkum edilebilmiştir. Neler yapılmış? Mesela denilmiş ki Erkek eşini boşamak isterse aynı anda 3 talakla boşayabilir ve 3 saniye içerisinde her şeyi mahvedebilir. Oysa Kur'an-ı Kerim'de bunun sadece bir hakkının bile kullanılması en az 2 ayda olabiliyor değil mi? 2,5 ay.
Yaklaşık
3 ay. İşte evet 3 ay diyebiliriz. Yani bu kadar uzunca bir süreye sadece bir hakkı kullanabiliyor. Öte taraftan ve hatta bunun için ne denilmiş? Evet bu tür bir uygulama haramdır ama geçerlidir denilmiş. Yani dalga geçilmiş oysa.
Yani hepsi diyor ki mesela çok ilginçtir.
Hanefilerde El Hidaye diye bir kitap vardır. El Hidaye ne demek? Doğru yolu gösteren kitap demektir. Şimdi o kitapta boşanma ile ilgili bölümde hiç ayet yoktur. Yani Kur'an-ı Kerim'de boşanma bütün ayrıntılarıyla anlatılır. Talak diye bir sure var. Yani erkeğin boşanması ile ilgili bir sure var. Hiç ayet yoktur. İki tane bir ayetin parçacığı alınmış. Onu da çok yanlış bir tarafa. Efendim çocukken evlenip de eşiyle ilişkiye girmiş birisi ne kadar iddet bekliyor. Bak küçük çocuk ilişkiye girer diye ayeti saptırarak ondan o hükmü çıkarmışlardır. İlgili hiçbir ayeti görmemişler. Orada çok ilginç, hiçbir sahih hadis almamışlardır. Bir tane uydurma bir hadisi esas alarak talak sistemini oluşturmuşlardır. Ve El Hidaye diye Osmanlılarda da bugün de bütün şeylerde baş kitaptır. Yani gidin bakın şeylere, medreselerin vakıf senetlerine baş kitap Hidaye okunacak. Bugün de Diyanet'in şeylerinde, eğitim merkezinde baş kitap Hidaye. Ben eğitim merkezlerinden birisinde bir konuşma yapmıştım. Dedim siz bu Hidaye'yi bırakmazsanız Hidayet'i zor bulursunuz. Bugün de söylüyorum. Bunları bırakmak mecburiyetindeyiz. Hatta Kızılcahamam'da Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bütün üyeleriyle Ali Bardakoğlu Diyanet İşleri Başkanı iken bir akşam üzeri oturdum konuştum bunları anlattım. Bir tanesinin sesi çıkmadı ama bir tanesi de fetvasını değiştirmedi. Evet devam et.
Yine biraz önce dedik ki Allah-u Teala'nın olmazsa olmaz ilkelerinden erkek eşini eşinin adetli olduğu bir dönemde boşayamaz ilkesi fıkıhta olmazsa olmaz bir ilke olarak kabul edilmemiş. Kişi böylesi bir durumda eşini boşadığında da bu boşama geçerli kabul edilmiş. Yine eşiyle ilişkiye girdiği bir dönemde erkek eşini boşamaması gerekirken boşayamaz iken bu böylesi bir boşama yine geçerli bir boşama olarak kabul edilmiş. Şahitsiz boşama yine bizim fıkhımızda boşama olarak geçerli bir boşama olarak kabul edilmiş. Boşanan kadının evden çıkartılmaması, kadının da evden çıkmaması gerektiğine dair o önemli ilke yine göz ardı edilmiş. Hatta fıkıh eserlerinde esamesi bile okunmaz bu ilkenin. Kadının boşanma hakkı elinden alınmış ki Kur'an-ı Kerim'de biraz önce okuduğu atıfta bulunduğumuz o ayetlerde iftida olarak geçen kadının boşanma hakkı elinden alınmış. Mukhala'a diye bir kavram oluşturulmuş. Bununla kadın tırnak içerisinde söylüyorum esir bir köle kadın statüsünden daha aşağı bir seviyeye indirilerek parayla alınabilen, satılabilen, devredilebilen bir konuma getirtilmiş.
Şimdi şu Fatih'te kadınlar pazarı var biliyorsunuz. Şimdi o kadınlar pazarında birisinin diğerinden alacağı varmış. Gelmiş alacağını istiyor. Ödeyemiyorum diyor. O da diyor ki o zaman sen ödeyeceğin yok. Bu para karşısında karını kul edeceksin. O gün de evlilik yıl dönümleriymiş. Şimdi bana geldi ya, fetva sordular ya, onun için evlilik yıl dönümleriymiş. Kadın da akşam hazırlık yapmış, kocam gelecek diye. İşte bir eşi dostu da çağırmış. O da bakmış ki parayı ödeme imkanı, tamam, o para karşısında karımı hul ettim. Kadının haberi yok. Hul etmek ne demek? Yani kadından ayrıldım. Karar erkeğe ait, kadına değil. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de karar erkeğe ait değil, kadının kendisine aittir. Ayet çok açıktır. Çok açıktır. Resulullah'ın çok uygulaması vardır. Tabi'in dönemine kadar uygulanmıştır. Sonra akşam adam eve gitmeyince kadın telefon, ne oldu diyor. Seni hul ettim. Sen artık aramızda karı kocalık ilişkisi yok, gelemeyeceğim. Bana geldiler. Ya bütün mezhepleri araştırdım, bir tane çözüm bulamadım. Onlar Şafii'ydi. Ya bu ne Allah aşkına ya? İbn-i Teymiye kitabında diyor ki, aldın mı? Oku o zaman. Oku, sen oku. Tamam.
Evet, bu muhala'a denilen uygulama ile ilgili olarak İbn-i Teymiye şöyle diyor. Muhala'a, kadının kendini kocasından kurtarmasıdır. Tıpkı esirin kendini esaretten kurtarmasına benzer. Bu, 3 talaktan sayılmaz. 4 mezhebin imamlarına ve cumhura göre esir için fidye vermekte olduğu gibi bu işlemi kadının dışında bir başkası yapabilir. Yabancı bir kişi köleyi azat etmesi için köle sahibine onun bedelini verebilir. Bu sebeple kişinin maksadı esir için fidye öder gibi kadını kocasının boyunduruğundan kurtarmaksa ödeme yaparken bunu şart koşmalıdır. Çünkü muhalaa bedeli kadını kocasına köle olmaktan kurtarmak ve onun kadın üzerindeki hakimiyetini ortadan kaldırmak için verilir. Yoksa bu kadının kendi üzerindeki hakimiyeti kendi eline alması için değildir.
Yani kocasından kurtuldu ama gene istediği kişiyle öğrenemez. İlla ailesinin onayı gerekir. Velisinin.
Yine bütün bu dengeler bozulduğu için işte bizim geleneğimizde, edebiyatımızda da çoğu zaman alay konusu edilen hülle uygulaması maalesef fıkıhta bir kurum ve kavram ve bir çözüm yolu olarak ortaya çıkartılmış. Sadece sözde evlilikler yapılarak bir nevi bu din maskara haline çevrilmiştir. Öte yandan kadının elinden boşanma hakkı alındığı için bir ara çözüm olarak kadına...
İstersen gene bir şey söyleyeyim. Şu
Sirkeci'de Hocapaşa Camisi vardır, biliyorsunuz. Şimdi o caminin bir hikayesini anlatırlar. Padişahın damadı kızını 3 talakla boşamış. Aileyi de şey yapmak gerekiyor, devam ettirmek istiyorlar. Şimdi gidiyorlar Fatih Camisi'nde o medrese hocasına, diyorlar ki şu talebelerden bir tanesiyle bu kızı evlendirelim. Bir gece birlikte kalsınlar. Sabahleyin şimdi boşama yetkisinde kız eline alıyor. Öyle bir şey de var o şeyde, fıkıhta, Kur'an-ı Kerim vermemesine rağmen. Çünkü kadının boşama yetkisi diye bir şey yok. Kocasının yetkisini alıyor nikah sırasında. Ondan sonra tabii sabah oluyor. Kıza diyorlar ki hadi boşa kocanı. Kocandan ayrıl. Niye ayrılayım diyor ya. Tam istediğim birini yeni buldum diyor. Şimdi erkeğe diyorlar sen boşa. Ya niye boşayım? Padişahın damadı olmuşum. Ya deli miyim? Aptal mıyım? Ulan ne yapalım? Padişahın damadı talebe olur mu? O zaman ona hocalık rütbesi veriyorlar. Hocalık yetmiyor, bir de paşa yapıyorlar. Hoca paşa. O şeydeki, Sirkeci'deki Hoca Paşa Camisi, Hoca Paşa Vergi Dairesi falan, orayı bilirsiniz. İşte buradan kaldı. Evet.
Yani iyi tarafları da var mı diyorsunuz hocam? Evet, en son hocamın söylediği şey de hakikaten öyle olmuş. Yani kadının bütün hakları elinden alındığı için nikah kıyılırken kadın eğer şart koşarsa bu Allah'ın erkeğe verdiği boşama hakkının bir tanesini kadın elinde bulundurabilir diye. Öyle yani Allah'ın erkeğe verdiği hakkı bunlar, sen öyle yaptın ama biz bu hakkı kadına da verelim diyerek böyle. Burada da bir tahrifat yapılmış.
Ama tabii burada kadının hakkı erkeğin hakkı kaybolmuyor yani. Hı. Kadına da hak verilmiş evet. oluyor nikah sırasında. Halbuki böyle bir şey yok ya. Böyle şey olur mu?
Evet, yani böyle çok kısaca ifade etmek gerekirse işte talak konusundaki sınırlar böyle aşılmış ve aile kurumu paramparça edilmiştir Müslüman ülkelerde.
Ha, alıntıyı okuyacaktım. Bak, iyi hatırladın. Hatırlattın. Şimdi bu oruç konusunda şey, bu Hindistanlı Mübarek Furi diye bir alim vardır. Neydi onun tam adını hatırlıyor musun? Safiyurrahman el-Mübarek Furi. Şimdi Mübarek Furi neyse. Furi dedim. Mübarek Furi. Şimdi bu zat Vedalarda Muhammed diye bir makale yazmıştır. İnternette vardır yani, onu şey yaparsınız. Yani bu Vedalar diye kitaplar var ya Hindularda. Onlar da Muhammed Aleyhisselam'ı bekliyorlar. Ama bir şart var. Kur'an'ın onların kitaplarını tasdik etmesi şartıyla. Bu tasdik tamamen kaybolduğu için bu şey değil. Şimdi burada elimde Milal ve Nihal diye bizim bir arkadaşımızın çıkarmış olduğu Şinasi Gündüz diye bir dinler tarihi hocası arkadaşımız var. O bu dergiyi çıkarıyor. Bu derginin Ocak-Haziran 18 yani 15. sayı Ocak-Haziran 1918 tarihli sayısında 1000 mi dedim? 2018 canım. Neyse, o kadar da hata olur ya, Allah Allah. Şimdi yani bu kadar hata yapanların yanında biz de hata yapalım. Şimdi burada şöyle bir şey yazmış. Diyor ki yani Araplar bizden kopya çekmişler diye bazı şeyler şey yapıyor. Burada diyor ki bizim oruç türünün bozulmuş şeklinin Araplar tarafından İslam'a sokulduğu öyle Sarasvati adıymış diyor. Her iki dini gelenek arasında ciddi farkların ortaya çıktığını ifade etmektedir. Bu bağlamda o Kur'an'da Müslümanların oruçlu gecelerde kadınlarına yaklaşmalarına izin verildiğini. Kur'an'da oruçlu, az önce Yahya okudu. Bakara 187. İzin verildiğini. Hindu geleneğinde ise bu dönemde cinsel ilişkinin tamamen yasaklandığını belirtir. Bu tamamen yasaklama başlangıçta Müslümanlar için de vardı değil mi?
Önceki şeylerde oldu? Öyle olduğunu tasdiki.
Tasdiki işte. Şimdi ama bizde tasdik kavramı tamamen kaybolmuş. Şimdi bakın, siz aslında nerede bir dini yapı bulursanız onun altını karıştırdığınız zaman mutlaka bir nebi çıkar. Biz tasdikle gidersek oralara, o insanlar Kur'an-ı Kerim'e inanmak mecburiyetinde olduklarını görürler. Ama öyle gidilmediği için çok haklı olarak böyle yazmış bu insan. Çünkü suç onların değil, suç bizim. Evet. Şey bitti değil mi? Şimdi nereye geldik?
İki tane kalmıştı, miras.
Miras konusu, evet. Bu Nisa suresinin 7. ayetinde Allah-u Teala diyor ki لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ Anne baba ve en yakınların bıraktıklarından erkeklerin bir payı vardır. وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ Anne baba ve en yakınların bıraktıklarından kadınlarına bir payı vardır. Peki مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرْ Yani o bıraktıkları ister az olsun ister çok olsun. Ya bu kadar para maldan da bir şey istemeyin denmez. Azı çoğu önemli değil. نَصِيبًا مَفْرُودًا Farz kılınmış, kesinleşmiş bir pay vardır. Sonra Allah-u Teala burada anlatıyor. İşte kadına ne kadar verileceğini, erkeğe ne kadar verileceğini 11. ayette anlatıyor. Anlattıktan sonra şöyle diyor. İşte burada şöyle söylüyor. İsterseniz ayeti hızlıca okuyayım. Yusikumullahu Allah size vasiyette bulunur. Vasiyet kelimesinin anlamı emir ve görev yüklemek demektir. Ama bazıları tavsiye diye tercüme ediyorlar. Tavsiye görev yükleme değildir. yaparsan iyi olur demektir. Bunu, bu ayete asla tavsiye anlamı verilemez. Mesela bu evsani biz zeka biz salati ve zekati madum tu hayya diye ayet var. Nisa Meryem 31 ha. İşte bana yaşadığım sürece namazı ve zekatı vasiyet etti yani emretti. Zaten siz de Türkçe'de bilirsin, ben vasiyet ettim dediğiniz zaman karşı taraf yerine getirip getirmemekte serbest midir? Hayır. Ama tavsiye dediğiniz zaman ister yerine getirirse getirmez. Maalesef buna tavsiye anlamı veren mealler maalesef vardır. Ondan sonra kime yaranılıyor? Efendim işte İslam kadına erkeğe eşitlik veriyor falan. Ya bu batıya, batı kim ki sen ona yaranıyorsun? Allah rızasına uysana. O kim? Sen ona doğruları anlatacaksın. Onlardan bir şey öğrenecek değilsin. Allah'ın kitabı senin elinde. Ama tabii bu yapıdaki bir İslam alemi kime ne anlatır? Cenab-ı Hakk'a karşı en büyük suçlu. Anlatacak bir şey olmaz ki. Batı bu İslam alemine İslam diyebilir mi? Allah'ın dini diyebilir mi? Evet. Diyor ki erkeğe iki kız payı. Peki bu birçokların rahatsız ediyor. Niye eşit değil falan filan. Tamam kardeşim. Git başka din bul kendine. Arkasından Allahü Teala şöyle diyor. Diyor ki ebâukum ve ebnâukum. Yani ayetin sonunda. Babalarınız ve evladınız. La tedrûne eyyuhum akrabu lekum nefâ. Onlardan hangisinin size daha çok faydalı olduğunu siz kavrayamazsınız. Demek ki bu miras paylaşımı fayda esasına göreymiş. Şimdi bakın, kız babasının evinde ömrünün yarısından az bir kısmını geçirir. Gerisini kocasının evinde geçirir. Genel yapı budur. Şimdi ama erkek ömrünün sonuna kadar babasının şeyiyle ilişkiyi kesmemesi gerekir. Hemen bir iki tane örnek vererek bu sisteme dokunulamaz. İstisnalar kaideyi bozmaz. Ve kız evlenirken eşinden mehir alır. Erkek evlenirken eşine mehir verir. Kız aileyi geçindirmekle yükümlü değildir. Erkek aileyi ve eşini geçindirmekle yükümlüdür. Şimdi bu adeta bu şey gibidir. Bu dişlilerin hani birbirini tamamlaması gibidir. Bir tarafta şey gibi görürsünüz. Bir çukur gibi bir yer görürsünüz. Öbür tarafta o diş orayı doldurur. Ne olur? Bir kenetlenme olur. İşte Allahü Teala böyle ortaya koymuş. Diyor ki siz bunu bilemezsiniz. Feridaten minallah. Onun için Allah tarafından farz kılınmıştır. Yani bunu belirleyen Allah'tır. Ondan sonra da innallaha kâne alîmen hakîme. Allah bilendir ve doğru karar verendir. Ondan sonra bakın yukarıdaki 7. ayette dedi ki anne baba ve en yakınlarının bıraktıklarından. Bir insanın eşi onun ana babası sayılır mı? Babası, dedesi falan sayılır mı? Yok. En yakını sayılır mı? Akrabası sayılır mı? Yani akraba manasında değil. Eş. Eşlik ilişkisi neyle olur? Sözleşmeyle olur değil mi? O mirastan pay alır mı? Alır ama sözleşme gereği alır. Bakın bu Nisa 7. ayette anne baba ve yakınlar derken bir akrabalık ilişkisinden bahsetti Allah. Bir de sözleşme meselesi var. Sözleşme ile mirasa dahil olan eşlerdir. Onlar için de Nisa suresinin 33. ayetinde diyor ki وَلِكُلِّنْ جَعَلْنَ مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالْدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ Herkes için anne baba ve en yakınların bıraktıklarından mirasçılar oluşturduk. Onu zaten söyledi yukarıda. Peki وَالَّذ۪ينَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ Yani bu güçlü bir şekilde sözleşme yaptığınız kişiler var ya, onu gene bu surede Allahü Teala اَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيْتَاقًا غَل۪يظًا diyor 31. ayette. O kadınlar sizden çok sağlam bir söz almışlardır. O sağlam söz, verilen söz de sağlam, alınan da sağlam. İşte bu sağlam sözleşme yapanlar, yani koca içinde, kadın içinde geçerli. Onlara fe'atuhum nasibehum, paylarını hemen verin. Yani miras paylaşılmadan ilk önce kadının ya da erkeğin payı verilir. Kalan kısım paylaştırılır. Bu Allah'ın emridir. Bu emir erkek için kullanılır, kız için kullanılır, kadın için kullanılmaz bazı şeylerde alimler tarafından. Ama bu ayeti hiç onunla ilişkilendirene ben hayatımda hiç rastlamadım bugüne kadar. Şimdi önce erkeğin payı, karı kocanın payı ayrılacak, ondan sonra miras bölüşülecek. Allah bu kuralı koymuş. Bu kurala uyulmadığı için mirasta avliye denen bir mesele ortaya çıkar. Avliye demek pay ile paydanın eşitsizliği demektir. Pay paydadan daha fazladır. O zaman kadının hakkında ciddi bir şekilde azalma olur. Yani eşin hakkında ciddi bir şekilde azalma meydana gelir. İşte burada da bütün mezhepler yanlış yapmışlardır. Sonra bir de ashabe diye bir kelime icat etmişlerdir. Ashabe. Ashabe derken de erkek akraba demişlerdir. Bunu demelerinin sebebi Abbasileri iktidara getirme gayretidir. Şimdi Emevi döneminde bir hareket başlatılmış. Bu İranlılar tarafından devlete karşı büyük bir hareket başlatılmış. Orada efendim biz Ehl-i Beyt'i iktidara getireceğiz demişler. Ehl-i Beyt dediğin zaman işte Resulullah'ın torunları. Herkes için çok güzel bir şey. Teşvik. Ve etrafında, çevrelerine insanları toparlamışlar. Fakat Resulullah'ın torunu Hasan Hüseyin ciddi tecrübeleri olan insanlar. Çünkü o Resulullah'ın yanında yetişmiş kişiler. Bu Hasan Hüseyin'e bu İranlıların laf geçirmesi mümkün değil. O zaman ne yapmışlar? İhtilali yapınca, yönetime el koyunca tutmuş demişler ki Abbas radıyallahu anh'ın çocukları Ürdün'de bir yerde yaşıyorlar, bir köyde yaşıyorlar. Demişler ki onları getirelim. Bu asıl Ehl-i Beyt onlardır. Peki onlara Ehl-i Beyt demeleri için ne olacak? Efendim Hasan ve Hüseyin kızın çocuklarıdır. Kızın çocukları ashabe sayılmaz. Yani onu temsil etmez. Onun için Kur'an'da olmayan, hadiste olmayan, Arap dilinde olmayan kelime var da böyle bir kavram yok. Yeni bir kavram icat etmişler. Demişler ki Abbas'ın çocukları mirasçı yapacak. Resulullah'ın mirasçısıdır. Asıl Ehl-i Beyt onlardır. Çünkü Abbas erkek akrabadır. Fatma gibi değil. Erkek akrabadan geldikleri için. Tamam güzel. Ama bu Hasan Hüseyin de Ebu Talib'in çocukları. Eğer o bir şeyse ona da bir bahane bulmuşlar. Efendim Ebu Talib ölmüştü. Hayatta değildi ki. Onun için o arayı keser. Onun için buna uygun bir kavramı oluşturmuşlar ve bu kavramı kabul etmeyen tek mezhep yok. Siyasi olarak kabul ettirmişler bunları. Ondan sonra da mesela bir adamın bir kızı bir oğlu olsa, kızı kendinden önce ölmüş olsa, kızın 10 tane çocuğu olsun, oğlu hiç evlenmemiş olsun, bütün mal olana kalır. Kıza hiçbir şey, kızın çocuklarına hiçbir şey verilmez. Buna da dede mahrum ederler. Bunu dede mahrum yaptığı için iki tane oğlu olsa, mesela bir trafik kazası oldu, iki oğlu var, ikisinin de çoluk çocuğu var. Birisi babasından bir saniye önce öldü. Babasından bir saniye önce ölen çoluk çocuğu hiçbir şey, zırnı kalmaz, tüm mal öbürüne kalır. Yahu bu ne Allah aşkına ya? Halbuki bunun olmayacağını çok açık ve net ifade eden ayetler vardır. Buna kelale ayetleri der. Bizim sistemimize bakarsanız bunların bütün ayrıntılarını bulursunuz. Bu sistemi ne yapmışlar, miras sistemini ve genellikle kadınlar aleyhine ciddi manada bozmuşlar Hazreti Fatıma yüzünden. Tamam mı? ciddi anlamda bozmuşlar. Şimdi Allah ne diyor burada hududullah konusunda? Nisa suresinin bakın bu şeyler anlattıktan sonra, miras konuları anlattıktan sonra diyor ki tilke hududullah. İşte bunlar Allah'ın çizdiği sınırlardır. Sınırlar kalmış mı? Bütün mezhepler çiğnemiş bu sınırları. Peki ve men yuti'illaha ve rasulehu yudkhilu cennetin tecri min tahtiha el-enharu halidin fiha. Kim Allah'a ve Resulüne boyun eğerse, buradaki Resul Allah'ın kitabıdır. Bu kitaba kim boyun eğerse, çünkü Allah'ın emirlerini ancak kitaptan öğreniriz. Daha önce de defalarca her dersimizde tekrarlıyoruz. Resul kelimesinin birinci anlamı getirilen şey sözdür. Muhammed Aleyhisselam Resul olarak getirdiği Kur'an-ı Kerim'dir. Arap dilinde böyledir. İkinci anlamı getiren kişidir. Ama bütün bu söz, bugünkü sözlüklerde Allah'a şükür ki hala bu korunmuş. Ama bunu kabul edip de uygulamaya koyan bir tek kişi bulamazsınız İslam tarihinde. Evet. Kim Allah'a ve Resulüne boyun eğerse Allah onu içinden ırmaklar akan cennetlere, bahçelere sokar. Ölümsüz olarak kalmak üzere. Bu büyük bir kurtuluştur. Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. 14. ayet bak Allah'ın hududuna riayet ederse diyor değil mi? Ondan sonra ve men ya'sillaha ve rasulehu, kim Allah'a yani Allah'ın kitabına isyan eder, yanlış yaparsa ve yetaadda hududehu, bu Allah'ın koyduğu sınırlar, Allah Kur'an'da koymuş bu sınırları. Allah'ın sınırlarını aşarsa ne yapar? Yudkhilhu naran, onu bir ateşin içine koyar. Bugün İslam alemi ateşin içinde yanmıyor mu? Dün de yanıyordu. Ama kimse farkında şeyde, bu ateş dediğimiz, bildiğimiz ateş değil. Yani üzüntüler, sıkıntılar, şunlar, bunlar. Haliden fiha, ölmemek üzere o ateşin içinde kalır. Ölse kurtulur, yok. Ve lehu azabun muhin, onun hak ettiği de alçaltıcı bir azaptır. Yani Müslümanlar maalesef bu mühin olan, alçaltıcı olan azabı da hak etmişlerdir. Evet. Peki başka ne kaldı?
Bugün yapılan bu ayetlere...
Tamam, hocam söyledi zaten.
Anlayamadım.
Yok, hani o mimma kalle minhra ülke sor. Bugün söyleniyor ya, işte birkaç bir şey vardı miras ilgili. Hani nasıl aşılıyor günümüzde?
Tabii yani işte dedik ya, mesela şu vardır... Kur'an-ı Kerim çok açık ve net ifade eder. Efendim, akraba şeyde bu, bir Ahzab suresinin ilk ayeti, ilk sayfasını açsan oradan. Şey, mirasçı kafir de olabilir. Yani siz kafir olan babanıza mirasçı olabilirsiniz. Kafir olan evladınız, kardeşiniz sizden miras alabilir. Ama bunların tamamı kafir de mirasçı olmaz demişler. Çünkü Ebu Talib kafirdi. Öyle diyecek olsalar oradan tekrar şeye Hasan Hüseyin mirasçı olacak. Onu ver onu bana. Şey yap buradan. Tamam. Bak mesela burada Allahü Teala diyor ki 6. ayet değil mi? اَنَّبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ. Bu nebi müminlere kendi canlarından daha önceliklidir. Çünkü bizim için esas olan o nebinin getirdiği kitaba uymaktır. وَاَزْوَاجُهُ مَّاتُهُمْ. Eşleri de bunların analarıdır. Tamam. وَاُلُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلَى بِبَعْضٍ ف۪ي كِتَابِ اللّٰهِ. Allah'ın bu kitabında, bak çok dikkat edin lütfen. Allah'ın bu kitabında az önce okuduk ya, kadınların, erkeklerin anne baba ve en yakınlarını bıraktıklarından payı vardır. Kadınların ana baba ve en yakınlarını bıraktıklarından payı vardır diye. Şimdi bu kitapta Allah bunu anlattı. Değil mi? Şimdi diyor ki ulul erham, yani rahim yakınlığı, yani işte kan bağı, kan bağı ile yakın olanlar fi kitabı, Allah'ın kitabında müminel müminin, bu müminlerden daha yakındır. Müminlerden daha yakındır. İman yakınlığı değil, akraba yakınlığı. Tamam mı? Ama bütün mezhepler şunda ittifak ederler. Kafir mirasçı olamaz. bu ne oluyor adam? Ki kafir olsa bile açıkça söylemiyor ki babamdan miras vermezdir. Ya da yalandan Müslüman oluyor ki miras alsın. Bakın Kur'an'ın çok açık hükmü görüyor musunuz? Hududullah nasıl şey yapılmış? Müminlerden ve muhacirlerden, Mekke'de de olsa sana mirasçı olur. Da ne derler efendim işte acaba Darül Harp'te olan, Darül İslam'da olanı mirasçı olur mu? İşte ayet. Sen Medine'ye gelmişsin, Mekke'deki kişilerden daha yakındır senin baban, kardeşin, annen neyse sen ondan miras alırsın. Evet. İlla en tef'alü evliyakum ma'rufa. Yine Allah'ın koyduğu şekilde yakınlarınıza bir takım iyiliklerde, ikramlarda bulunursanız o başka. Ama onu hayattayken yapacağınız şeylerdir. Evet. Kâne zâlike fil kitâbi mestûr. Bu da zaten kitapta yazılı. Okumadım o ayetleri. Şeyde Nisa suresinin baş tarafında, suresinin baş tarafında anlatılıyor. Görüyor musunuz yani? Kur'an-ı Kerim her şeyi ayrıntılı olarak açıklamış ama biz Kur'an'ı ne yapıyoruz? Sadece ezberliyoruz. Okuyup anlama diye bir şey yok. Onun için de şimdi şey yapılıyor işte bugün gerçekten beni çok sevindirici gelişmeler var. Bu sosyal medya denen bir olay ortaya çıktı. Artık herkes bilgilere ulaşabiliyor. Eskiden ulaşamıyordunuz. Gidip bir hocaya soruyordunuz. İtiraz hakkınız yoktu. Yani size ben burada birkaç kere söylemiştim. Beni İstanbul Müftülüğü'nde fetva kuruluna aldıkları zaman, tabi onun yöneticisi olarak aldıkları zaman, ben ya daha 26 yaşındayım, ne biliyorum ki yani. Ama tabi o zaman bildiğimizi zannediyorduk, şimdi ne biliyorum ki diyoruz, o zaman zannediyorduk ki biliyoruz. Şimdi o zaman dedim ki ya kendimi tam böyle bir şeyin fırının o ateşle dolu yerinin içinde hissettim. Ben İstanbul gibi bir yerde bu millete nasıl cevap vereceğim? Bu defa 20-25 kişilik bir istişare heyeti kurduk. Allah razı olsun. Selahattin Kaya'dan İstanbul müftüsü olmuştu o da daha yeni. Şimdi Allah hayırlı uzun ömürler nasip eylesin ona. O, arkamda gerçekten kaya gibi durmuş bir insandır. Şimdi onun ilk toplantısını yapıyoruz. Hocaları topladık. İstişarede bulunuyor. Birisi dedi ki ya o ya meşhur hocalardan ya dedi tamam şöyle ya şöyle 50-60 tane 100 tane kadar soruları hazırlayın gelelim cevaplarını verip gidelim. Orada Hayrettin Karaman Hoca dedi ki ya güldü dedi ki ya bunlar dedi o tür soruları bize sormazlar. Bunların sordukları soruya da bir seneye cevap veremeyiz dedi. Neyse hakikaten başladık. Çünkü konuları ayrıntılı olarak okuyoruz. Aylık toplantılar yaptık. O hocalar bir müddet sonra dediler ki biz daha gelmiyoruz. Niye? Biz zannettik ki işte toplayacaksınız, geleceğiz. Evet, hayır cevap vereceğiz. Tabii ben de şimdi onlara karşı saygısızlık olmasın diye konuşmadım ama Hayrettin Hoca benim yerime söylenmesi gereken her şeyi söyledi. Şimdi yapı böyle, kimsenin bir şeyden haberi yok ama şimdi artık gençler her şeyi görüyor ve sorguluyorlar. Oğlum şu Vefa Lisesi'nde din derslerine giriyor. İkide bir gelip o çocukların nasıl sorular sorduğunu söylüyor. Ben de çok hoşuma gidiyor yani. Tabii o da onların cevaplarını veriyor. Evet, tamam. Başka? Bir şey kalmadı mı? Peki, oldu. Hadi Allah yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak cümlemizi rızasından ayırmasın. Peki, sağ olun.